Ayrım 17.
Son derece alçak kişiler köleliğin verdiği üstünlükten gurur duymaya başladılar mı? Her şeylerini hükümdara borçlu oldukları için vatana karşı hiçbir borçları olmadığına inandılar mı? Saltanat hükümetinin ilkesi yine bozulur. Ama her çağda olduğu gibi hükümdarın yetki alanı genişledikçe çevresine olan güveni azalır sözü eğer doğruysa, bu yetkisi özelliğini değiştirecek derecede bozmak, hükümdara karşı işlenmiş bir ihanet suçu sayılmaz mı? Konu 8. Saltanat hükümeti ilkesinin bozulmasından doğacak tehlikeler üzerine. Tehlike, devletin cumhuriyetten saltanat idaresine ya da saltanat idaresinden cumhuriyet idaresine geçişi gibi, mutedil bir hükümetten mutedil bir hükümete geçişinde değil, mutedil bir hükümetten birdenbire istibdat hükümetine düşmesindedir. Avrupa milletlerinin çoğu hala ahlak ilkeleriyle yönetilmektedir. Ama yetkinin ya uzun zaman kötüye kullanılması sonunda ya da büyük bir istila sonunda istibdat idaresi şöyle bir yerleşti mi, ahlak, iklim diye bir şey dayanamazdı buna. Ve yeryüzünün bu güzel parçasında insanoğlu hiç olmazsa bir süre öteki üç kıtada kendisine edilen hakaretle karşılaşmak zorunda kalırdı. Konu 9. Soylular sınıfı ne dereceye kadar tahtı savunmak zorundadırlar? İngiltere'de soylular sınıfı 1. Charles'la beraber tahtın kalıntıları altında ezildi. Ama çok daha önce 2. Philip Fransızların kulağına özgürlük kelimesini fısıldadığı zaman bu hükümdarlığın tacı, bir krala boyun eğmeyi şeref sayan, buna karşılık devletin idare yetkisini halkla paylaşmayı hakaretlerin en büyüğü olarak gören soylular sınıfı tarafından devamlı olarak savunulmuştur. Avusturya hükümdar ailesinin durup dinlenmeden Macar soylularını bastırmaya çalıştığını gördük. Günün birinde bu sınıfın kendisine ne kadar yararlı olacağını bilmiyordu da ondan. Avusturya Macaristan'dan para istiyordu ama bu devlette para değil insan vardı. Avusturya ise bu insanları göremiyordu. Bunca hükümdar Avusturya'nın topraklarını aralarında paylaşırken devletin cansız ve hareketsiz duran bölümleri adeta birbiri üzerine yıkılıyordu. Hayat yalnız bu soylularda vardı. Onlar da müteessir oldular. Kendilerine edilen kötü muameleyi unutup savaşmaya başladılar. Ölmek ve bağışlamak suretiyle şan ve şerefe ulaşacaklarını sandılar. Dipnot, Avusturya veraseti savaşlarında Macar soylularının Marie Therese'e gösterdiği bağlılığı ima ediyor. Konu 10. Baskı idaresi ilkesinin bozulması üzerine. Yapısı bakımından bozuk olduğu için baskı hükümetinin ilkesi de durmadan bozulur. Öteki hükümetler yıkılır, özel olaylar ilkelerini bozar da ondan. Baskı hükümeti ise bazı tesadüfi nedenler ilkesinin bozulmasına engel olmadı mı, kendi iç yapısındaki kusurlardan ötürü bozulur. Demek oluyor ki baskı hükümetinin ilkesi ancak iklimden, dinden, milletin durumundan ya da dehasından doğan bazı şartlar onu bir düzene uymak ya da bir kurala tahammül etmek zorunda bıraktığı süre ayakta durabilir. Bütün bunlar bu hükümet şeklinin yapısını bozmaz ama zorlar. Vahşiliğini gideremez, sadece bir süre için onu yola getirmiş olur. Konu 11. İlkelerin iyiliğinin ve bozulmasının tabii sonuçları. Hükümetin ilkeleri bir kere bozuldu mu, en iyi kanunlar bile kötüleşir ve devlete karşı cephe alır. İlkeler bozulmazsa kötü kanunlar bile iyi kanunlar gibi sonuçlar verir. Böylece ilkenin kuvveti her şeyi sürükler demektir. Giritliler devletin ileri gelenlerinin kanunlara uymasını sağlamak için oldukça acayip bir çareye başvururlardı. Ayaklanma. Vatandaşların bir bölümü ayaklanır, büyükleri kaçırırdı. Sonra da herhangi bir vatandaş gibi geri dönmelerine müsaade ederdi. Bu hareketin kanun çerçevesi içinde yapıldığını kabul etmek mümkündür. iktidarın kötüye kullanılmasını önlemek için hizip yaratan böyle bir kurul herhangi bir cumhuriyeti yıkacak kudrette görünürse de Girit Cumhuriyeti'ni yıkamadı. Bakın neden? Eskiler en üstün vatan sevgisinden söz ettikleri zaman örnek olarak Giritlileri verirlerdi. Eflatun, vatan der Giritlilerin en çok sevdiği kelimedir. Vatana bir annenin çocuklarına duyduğu sevgiyi ifade etmek için verdiği adı verirlerdi. Vatan sevgisinin ise düzene koyamayacağı hiçbir şey yoktur. Polonya kanunlarının da kendilerine göre bir ayaklanması vardır. Ama bu ayaklanmaların ortaya attığı sakıncalar, böyle bir çareye başvuracak tek milletin Giritliler olduğunu gösterir. Yunanlılardaki jimnastik hareketleri de hükümetin ilkelerinin iyiliğinden doğmuştur. Eflatun, kendilerine yeryüzündeki üstün mevkilerini sağlayan o ünlü akademileri ilk açanlar, Lakedemonyalılarla Giritliler olmuştur der. Önce millet ar ve namus için bunlarda bir tehlike gördüyse de sonradan genel faydalarını anlayıp bu düşüncesinden vazgeçti. Eflatun zamanında bu kurullar fevkaladeydi. Askerlik sanatı gibi büyük bir amaca hizmet ediyorlardı. Ama Yunanlılarda fazilet diye bir şey kalmayınca aynı kurullar askerlik sanatını bile yıktılar. Artık gençler arenaya vücutlarını geliştirmek için değil, kendilerini ahlaksızlığa kaptırmak için inmeye başladılar. Plutarkos der ki, Romalılar Yunanlıların köleliğe düşmelerinin başlıca nedenini bu oyunlarda görürlerdi. Ama aksine bu oyunların bozulmasının başlıca nedeni Yunanlıların köleliğe düşmüş olmalarıdır. Plutarkos zamanında içinde çırılçıplak dövüşülen parklar, güreş oyunları gençleri ötlekliğe alıştırır, pis bir sevgiye kaptırır, her birinin bir kahraman değil bir cambaz olmasını sağlardı. Ama Epaminondas zamanında güreş oyunları Tebalılara Lüktres Savaşı'nı kazandırmıştı. Devlet ilkelerini yitirmediği takdirde iyi olmayan kanun sayısı çok azdır. Servetten söz ederken Epikuros'un bozulan içki değil kabın kendisi dediği gibi. Konu 12. Aynı konunun devamı. Roma'da hakimler senatörler arasından seçilirdi. Gracchuslar bu ayrıcalığı yalnız şövalyelere verdiler. Drusus hem senatörlere hem de şövalyelere verdi bu hakkı. Sylla yalnız senatörlere, Cotta hem senatörlere hem şövalyelere hem de defterdarlara bu hakkı tanıdı. Sezar bu ayrıcalığı defterdarların elinden aldı. Antonius, senatörlerden, şövalyelerden ve komutanlardan mürekkep 10 kişilik mahkemeler meydana getirdi. Bir cumhuriyet bozulunca ortaya çıkan kötülüklerden herhangi birini gidermek ancak bozulma nedenlerini yok etmek, ilkeleri hatırlatmakla mümkün olur. Başka türlü davranış ne olursa olsun ya faydasız kalır ya da yeni bir kötülüğün ortaya çıkmasına sebep olur. Roma ilkelerinden ayrılmadığı süre yargılama yetkisi senatörlerin elinde hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kötüye kullanılmadı. Ama Roma bozulunca yargılama yetkisi kime verildiyse ister senatörlere ister şövalyelere ister defterdarlara ayrı ayrı ister bu topluluklardan ikisine ister üçüne birden ya da başka bir topluluğa verilsin halk bir türlü huzura kavuşamadı. Ne şövalyeler senatörlerden ne defterdarlar şövalyelerden ne de bunlar komutanlardan daha faziletli kişilerdi. Romalılar patrisyenlerin idaresine iştirak etmek yetkisini elde ettikleri zaman millete yaltaklananların ülkede hakimlik görevine kavuşacakları sanıldı. Ama herkes yanıldığını anladı. Halk sınıfından kimselerin yüksek memurluklara atanmasını sağlayan bu milletin patrisyen seçmekte devam ettiği görüldü. Halk faziletli olduğu için vakurdu, özgür olduğu için yetkiyi küçümsüyordu. Ama ilkelerini yitirince yetkisi ne kadar arttıysa itidali de o derece azaldı. Nihayet kendi tiranı, kendi kölesi oluncaya dek özgürlüğünün kuvvetini yitirip serkeşlikten doğan dermansızlığa düşünceye dek bu böylece sürüp gitti. Konu 13. Faziletli bir millette and içmenin önemi. Titus Livius'a göre bozulup dağılma işaretleri hiçbir millette Romalılarda olduğu kadar geç belirmemiş, itidal ve yoksulluk hiçbir millette Romalılarda olduğu kadar uzun süre saygı görmemiştir. And içmenin bu milletin gözünde öyle bir kuvveti vardı ki hiçbir şey onu kanunlara bu olay kadar bağlayamamıştır. Romalılar içtikleri anda bağlı kalmak için yaptıklarını ne şan ve şeref uğrunda ne de vatan uğrunda yapmışlardır. Konsül Quintius Cincinnatus Ekelerle Volskalara karşı koymak için Roma'da bir ordu teşkil etmek istediği zaman tribunlar buna itiraz ettiler. Dipnot, Ekelerle Volsklar, İtalya yarımadasında Latium'da oturan ve Roma tarafından boyunduruk altına alınan iki eski insan topluluğu. Quintius Cincinnatus, sadeliği ve ağırbaşlılığıyla tanınmış bir Romalı. İsa'dan önce 460 yılında konsül olmuş, ondan sonra da iki kere diktatörlüğünü ilan etmiştir. Minucius'u kurtarmış, Spurius Malius'un çevirdiği entrikayı zamanında bastırmıştır. Bunun üzerine konsül, geçen yıl seçilen konsüle bağlı kalacaklarına and içenler arkamdan gelsin dedi. Tribunlar geçen yıl içilen andın hiçbir değeri olmayacağını, o zaman Quintius'un özel bir kişi olarak yaşadığını söyledilerse de boşuna. Millet kendisini yönetmek isteyenlerden daha dini bütün göründü. Tribunların ortaya attıkları ayrılıkları, yorumları dinleyen olmadı. Aynı millet Monsacre'ye çekilmek istediği zaman, savaşta konsüllerin arkasından gideceğine dair içtiği ant yüzünden elinin kolunun bağlı olduğunu hissetti. Dipnot, halk sınıfı patrisyenlerin zulmünden kaçmak istediği zaman Roma yakınlarındaki bir tepeye çekilirdi. İşte bu tepeye Kutsal Tepe adı verilirdi. Konsülleri öldürmeye niyetlendi. Kendisine bunu yapmakla hiçbir şey kazanmayacağı, andın bozulmayacağı anlatıldı. Andı bozmak konusundaki düşüncesini işlemek istediği cinayetin büyüklüğünden çıkarmak mümkündür. Kan savaşından sonra dehşete kapılan halk Sicilya'ya çekilmek istedi. Dipnot, İsa'dan önce 216 yılında Anibal'in Romalıları yendiği yerin adı Kan'dır. Bunun üzerine Scipion Roma'da kalacağına dair ona and içtirdi. Andı bozmak korkusu da öteki korkuların hepsine üstün geldi. Roma fırtınada din ve ahlak denen iki demirle tutunan bir gemiydi. Konu 14. Devletin yapısındaki küçük bir değişiklik nasıl olur da ilkelerin yıkılmasına sebep olur? Aristo bize Kartaca Cumhuriyeti'nden söz ederken bu cumhuriyetin çok iyi bir şekilde düzenlenmiş olduğunu söyler. Polibe 2. Pun Savaşı sırasında Kartaca'da Senato'nun hemen bütün yetkisini yitirmiş olmasını bir sakınca olarak ortaya atar. Titus Livius, Anibal'in Kartaca'ya dönüşünde büyük memurlarla ileri gelen kişilerin devlet gelirini kendi kasalarına yerleştirdiklerini, yetkilerini de kötüye kullandıklarını gördüğünü söyler. Demek oluyor ki memurların fazileti de Senato'nun yetkisiyle beraber yok olmuştu. Bütün bunlar aynı ilkenin sonuçlarıydı. Romalılarda sansürün meydana getirdiği mucizeleri herkes bilir. Buna rağmen bir an geldi ki sansürü millet ağır bulmaya başladı. Ama ülkede bozulmadan çok lüks olduğu için bu kurula dokunan olmadı. Claudius sansürü zayıf düşürdü. Bu yüzden de bozulma lüksü geride bıraktı. Böylece sansür kendiliğinden yok oldu. Bozulan, istenen, yeniden faaliyete geçen, tekrar bırakılan sansür faydasız bir hal alıncaya kadar, yani Augustus'la Claudius devrine kadar demek istiyorum, tamamıyla ortadan kalktı. Dipnot, bu son cümle 1757'de ilave edilmiştir. Konu 15. Üç ilkenin devamını sağlamak için son derece etkili çareler. Bu konudaki düşüncelerim ancak bundan sonra gelen dört parça okunduktan sonra anlaşılacaktır. Konu 16. Cumhuriyetin başlıca nitelikleri. özelliği bakımından Cumhuriyet'in küçük bir ülkesi olmak gerekir. Böyle olmazsa Cumhuriyet'in yaşaması olanaksızdır. Dipnot, 18. yüzyılda bu ilke yerinde bir ilke olarak görülürdü. Nitekim Montesquieu, Romalıların büyüklüğü ve düşüşü üzerine düşünceler adlı eserinde Roma'nın cumhuriyetten imparatorluğa geçişinin nedenini ülkenin büyümesiyle ispat etmeye çalışmıştır. Büyük bir cumhuriyette büyük servetler olur. Bu yüzden de kafalarda pek az itidal bulunur. Bir vatandaşa emanet edilecek geniş ölçüde şeyler vardır. Çıkarlar özelleşir. Kişi önce vatanı olmasa da mutlu, büyük olmakta, şan ve şerefe ulaşmakta güçlük çekmeyeceğini hisseder. Arkasından da vatanının yıkıntıları üzerinde tek başına büyük bir insan olarak yaşayabileceği kanısına varır. Büyük bir cumhuriyette ortak çıkar, binbir düşünceyle feda edilir. İstisnalara, adeta tesadüflere bağlı kalır. Küçük bir cumhuriyette ise ortak çıkar daha iyi hissedilir, daha iyi tanınır. Vatandaşların her birine daha yakındır o. Kötüye kullanmalarsa daha az yaygındır. Bundan ötürü de daha az korunur. Lakedemonya'nın uzun süre ayakta durmasına sebep, her savaştan sonra yalnız kendi toprağıyla yetinmiş olmasıdır. Lakedemonya'nın tek amacı özgürlüktü. Özgürlüğün sağladığı tek çıkar da şan ve şerefti. Kanunları gibi kendi öz topraklarıyla yetinmek Yunan cumhuriyetlerinin temel ilkesi olmuştur. Atina kendini tutkulara kaptırdı, Lakedemonya'ya da bunları bulaştırmakta güçlük çekmedi. Ama amaçları köleleri değil özgür kişileri yönetmekti. Birliği bozmak değil birliğin başına geçmekti. Saltanat idaresi baş gösterince de her şey yıkıldı. Bu idarenin temel ilkesi daha çok genişlemeyi, büyümeyi gerektirir de ondan. Özel şartlar olmazsa, bir tek şehirde cumhuriyet idaresinden gayri bir idare şeklinin yaşaması güçtür. Dipnot, bu şartlardan bir tanesi mesela iki büyük devletin kıskançlığından ötürü küçük bir hükümdarın varlığını devam ettirmesidir. Ama onun da varlığını bu şekilde uzun zaman devam ettirmesi olanaksızdır. Böyle küçük bir devletin hükümdarının baskı kullanması olağan şeylerdendir. Çünkü elinde büyük bir yetki, bu yetkiden faydalanmak, ona gerekli saygıyı sağlayabilmek için de çok az olanak vardır. Şu halde halkı ezmek zorunda kalırdı. Öte yandan böyle bir hükümdar, yabancı bir kuvvet tarafından, hatta bir iç kuvvet tarafından kolaylıkla baskı altına alınabilirdi. Millet ona karşı gelebilmek için her an birleşebilirdi. İmdi bir şehir hükümdarı kendi şehrinden kovulursa ortada dava diye bir şey kalmaz. Hükümdarın birçok şehri varsa dava henüz başlamış demektir. Konu 17. Saltanat idaresinin başlıca nitelikleri. Saltanatla yönetilen bir ülke orta büyüklükte olmalı. Küçük olsaydı cumhuriyet olurdu. Büyük olsaydı devletin zaten büyük olan kişileri, hükümdarın gözü önünde bulunmadıklarından, her birinin asıl sarayın dışında bir sarayı olduğundan, ani kararlara karşı kanunlarla ahlak ilkeleri tarafından korunduklarından, pekala itaat etmez, çok uzak ve çok ağır bir cezadan korkmazlardı. Nitekim Şarlman imparatorluğunu kurar kurmaz bölmek zorunda kaldı. Ya valiler itaat etmediler, ya da daha iyi itaat etmelerini sağlamak için imparatorluğu birçok krallıklara bölmek gerekti. İskender ölünce arkasından imparatorluğu bölündü. Elbette ya Yunanistan'la Makedonya'nın böyle uçsuz bucaksız bir ülkeye yayılmış olan öbür büyükleri, hiç olmazsa muzaffer ordulara komuta eden büyükleri nasıl olurdu da başka birisine boyun eğebilirlerdi. Atilla'nın ölümünden sonra imparatorluğu dağıldı. Onun idaresinden memnun olmayan bunca kral yeniden zincire bağlanmaya rıza gösteremezdi. Bu gibi durumlarda dağılmayı önleyecek tek çare sınırsız yetkinin derhal yerleşmesidir. Bu da yine genişlemeden sonra başka bir felaket sayılır. Irmaklar akar akar sonunda denize dökülüp karışırlar. Saltanat idareleri de tıpkı bunun gibi istibdadın içinde kaybolurlar. Konu 18. İspanya saltanat idaresinin özel bir durumu vardı. İspanya'yı örnek olarak göstermesinler bana. Daha çok benim ileri sürdüklerimi destekler de ondan. Amerika'yı elinde tutmak için istibdat idaresinin bile yapmadığını yaptı. Halkı öldürttü. Sömürgesini yitirmemek için de onu kendine muhtaç bir hale sokmak zorunda kaldı. Aynı şeyi Felemenk'te de denemek istedi. İstibdatı bırakır bırakmaz da bir sürü güçlük belirdi. Bir yandan Valonlar İspanyollara boyun eğmek, öte yandan İspanyol askerleri Valon subaylarının buyruğu altına girmek istemiyorlardı. İspanya İtalya'da tutundu ama bir yandan o ülkeyi zenginleştirmek, öte yandan da kendini yoksul düşürmek pahasına. Çünkü İspanya kralından kurtulmak isteyenler bu yüzden onun parasından vazgeçecek karakterde kişiler değillerdi. Konu 19. İstibdat idaresinin başlıca nitelikleri. Büyük bir imparatorluk başında bulunan kişinin istibdatla idare edecek yetkide olmasını gerektirir. Kararlar öyle ani olmalı ki uygulanacağı yerlerin uzaklığının hiçbir değeri kalmasın. Korku uzakta bulunan vali ya da memurun ihmalini önlesin. Kanun yalnız bir kişinin kafasında bulunsun ve devletin genişliğiyle orantılı olarak durmadan artan engebeler gibi kanunlar da durmadan değişsin. Konu 12. Önceki konulardan çıkartılacak sonuç. Küçük devletlerin tabii niteliği cumhuriyetle yönetilmekse, orta boydakilerin bir hükümdara bağlı olmaksa, büyük imparatorluklarınki müstebit bir hükümdarın boyunduruğu altına girmekse, bundan şu sonuçlar çıkartılır. Yerleşmiş bir idarenin ilkelerini yaşatabilmek için devleti mevcut sınırlarının içinde tutmak gerekir, bu bir. Sınırları daraltılır ya da genişletilirse bu devletin zihniyet değiştireceğini bilmek gerekir, bu iki. Konu 21. Çin İmparatorluğu üzerine. Bu kitabı bitirmeden önce şimdiye kadar söylediklerime karşı ileri sürülebilecek bir noktaya cevap vermek isterim. Misyonerlerimiz bize durmadan o uçsuz bucaksız Çin İmparatorluğundan söz açarlar ve burasını bize korkuyu da, şerefi de, fazileti de aynı zamanda ilke olarak kabullenmiş örnek bir ülke olarak gösterirler. Demek oluyor ki ben üç hükümet şeklinin ilkelerini ortaya atarken yanlış bir yol tutmuşum. Yalnız dayak yediği zaman iş gören bir millette söz konusu şerefin nasıl bir şeref olacağını bilemiyorum.